Ayrım 24, liste Timur Soykan, sayfa 222. 15 katlı TOKİ konutlarındaki evden telaşla çıkmışlardı. Büyük gözleri, dolgun dudaklarında hep çocuksu bir zayıflık olan genç kadın, Deniz'le buluşmak için sabırsızken özgür korkaklığıyla boğuşuyordu. İçindeki ses eve sağ dönemeyeceğini söyleyip duruyordu. Funda geldiğinden beri polisi öldürmeyi göze alanların onlara hiç acımayacağının bin bir türlü senaryosu zihninde dolanmış, gözüne uyku girmemişti. Güçlü ve cesur görünmeye çalışmaktan bitaptı. Genç adam ve kadın site çıkışında taksi beklerken park etmiş 8 aracı tek tek inceleyip içlerinde kimse olmadığını görünce rahat bir nefes almıştı. Tıka basa dolu minibüsler, otobüsler ise yetişme koşuşturmacasındaki uykulu gözler hayatın normal akışıydı. Evdeki kıstırılmışlıktan sonra dışarısı onlara iyi gelmişti. Kentin telaşını takip edilemeyecekleri kadar karmaşık zannederken özgür sarı otomobile durmasını işaret etti. Funda için arka kapıyı açtıktan sonra bu telaş içindeki nezaketinin absürtlüğünü fark etti. Ön koltuğa oturduğunda Funda Sefaköy'e gideceklerini söylüyordu. Taksimetreyi açan şoför koltuğunu arka koltuğa kadar dayamış iri yarı bir hanzoydu. Siyah beresi kafasından düşecek kadar havada duran taksici çiçek bozuğu suratını kaşırken yakın mesafe müşterisi çıkmalarına küfrediyor gibiydi. Otostopçu almış havasındaki İstanbul taksicileri bile normal hayatı çağrıştırıyor ve iyi geliyordu Özgür'e. Beyaz bir panelvan 3 sapak boyunca peşlerinden gelince Funda ön koltuğa yaklaşıp sıcak sesiyle "Arkadaki beyaz araç" diye fısıldadı. Özgür kolunu koltuğun ardına salıp döndüğünde beyaz panelvanın sola sinyal verip saptığını gördü. "Bak gitti" derken soğukkanlı kahraman edalarındaydı. Takibi devralmış siyah kara film camlı otomobilin ikisi de farkında değildi. Sefaköy'ün ana caddesine geldiklerinde taksici amme hizmeti yapıyormuş kadar züppece "Sefaköy'ün neresinde ineceksiniz?" dedi. Buluşma yerine taksiyle gitmemeye karar vermişti Funda. Biraz yürüyüp takip edilmediklerinden emin olmak istemişti. İlerideki sapakta ineceklerini söylediğinde taksici boş bulunmuş ve trafik ışığını sarıdan kırmızıya döndüğü anda geçmişti. Yeşil yanan tarafta giderin korna sesleriyle geriye dönüp baktı Funda. Camları ve kaportasıyla ürkütücü siyahlıktaki arabayı gördü. O da kırmızı ışıkta geçmişti. Taksi sağa yanaştığında cadde boş olmasına karşın yanlarından geçip geçmemekte kararsız, yavaşlayıp sonradan hızlanmıştı. Taksiden indiklerinde Funda gözleriyle uzaklaşan kara otomobili işaret edip Özgür'e "Bizi takip ediyordu" dedi. Gözlemlerine, sezilerine güvenilmeyecek kadar tedirgindiler ve ikisi de kendinden emin değildi. İçinde korku yeniden kaynamaya başlayan Özgür, Funda'nın vazgeçelim demesine ve bu kabusun bitmesini arzuluyordu. Ama genç kadın "belki de ben öyle zannettim" diyerek yola devam etti. 2 kilometre her surata arkalarında yürüyen herkese şüpheyle bakarak yürüdüler. Caddeden karşıya geçtiklerinde bir cep telefonu bayisinin vitrininde oyalanıp çevreyi kolaçan ettikten sonra ara sokağa girdiler. Küçük boş bir sokaktı ve birkaç dakika bekleyip peşlerinden gelen olmayınca biraz rahatlamışlardı. Funda küçük yumruklarını sıkıp yerinde duramadı bir heyecanla "caddeye gelince sağa döneceğiz, kuaför çok yakın. Deniz geldi mi acaba?" dedi. "Göreceğiz" diyerek sakin görünmeyi başarmıştı Özgür. Caddede yürürken ikisinin de dizleri titriyordu. Funda karanlık sabahta tabelasındaki kırmızı led ışıkları parlayan karşı kaldırımdaki kuaföre dikmişti gözlerini. Abartılı saç modelleriyle kadın fotoğraflarını yapıştırıldı. Vitrinin önünde Deniz yoktu. Caddeden karşıya geçecekken adımları aniden durdu Funda'nın. Tek yön yolda yaklaşan beyaz panelvana bakan gözleri dehşet içindeydi. İstanbul trafiğinde binlercesi bulunan aracın takip edildiklerinin işareti olamayacağını biliyordu Özgür ve koşmak için hamle yapan Funda'yı elini çekerek durdurmuştu. "Sakin ol" dediği kadının yüzünde sadece panik değil, şüphesinden emin, yalvaran bir ifade vardı. Yanlarından geçen panelvana tekrar baktı. Beyaz araç park edeceği boşluğa yanaşırken Funda bağırmak isteyen ağzını zapt ederek "Deniz'i yakalayacaklar, kaçalım" diyordu. Korkmasa ikna olmazdı Özgür. Geldikleri yöne dönüp koşar adım uzaklaşırlarken el eleydiler. Kalabalığın arasında kafasında motosiklet kaskı bulunan siyah deri montlu iki adamı fark ettiklerinde artık çok geçti. Ara sokağa koşmak için hamle yapan Özgür, Funda'yı peşinden sürükleyecek kadar güçlü çekmişti. Kırmızı beyaz motosiklet kasklı adamın savurduğu yumruğu çenesinde hissettiğinde sendeledi. İkinci yumrukta da düşmemek için bilinçsizce direndi, üçüncü darbede yere yığıldı. Baygınlıkla bilinç arasındaki bulanıklıkta siyah kasklı adamın Funda'nın kolunu büküp götürdüğünü gördü. Kendisinden gurur duyduğu bir refleksle bacağına sarıldı Funda'nın. "Bırakın onu" diye bağırdığında çenesi büyük bir acıyla zonklamıştı. Böğrüne inen tekmeyle yerde savruldu. Funda ellerinden kayıp gitti. Kaçışan insanların hareketleri etrafında dalgalanırken beyaz kaskında kırmızı bir şimşek olan adam üzerine eğilmiş parkasının ceplerini karıştırıyordu. Funda'nın çığlıklarıyla kendine gelip cep telefonunu alan adama direnmek için elini uzattı ve deri montunun yakasından zavallı bir güçsüzlükle yakaladı. Zayıflığıyla alay eden bir kayıtsızlıkta yüzüne yaklaştı kaskın içinde gizlenen düşman. Siyah deri eldiveniyle çenesinden tutarken bayılmadığından ve sözlerinin anlaşıldığından emin olmak istiyordu. Maskenin içinden gelen boğuk ses korkunç ve tanıdıktı. "Deniz'i bulursan söyle, arkadaşının hayatı karşılığında listeyi bize verecek. Senin cep telefonunu arasın, telefon kapalı olacak. Aradıktan tam bir saat sonra tekrar arasın, telefon o zaman açılacak." Deniz'e ulaşması muhtemel bir ulak olarak serbest bırakılacağını anlamıştı Özgür. Ekşi ekşi kokan deri eldiven çenesiyle boğazının arasından çekinirken cadde klaksonlarla inliyordu. Güçlükle doğrulduğunda yolun ortasında duran kara otomobili gördü. Funda'nın takip ettiğini söylediği arabaydı. Sersemlemiş algılarıyla izlediği kasklı adam o araca binmişti. Funda'yı kaçıran otomobilin uzaklaşmasını izlerken zar zor ayağa kalktı. Sesi nereden tanıdığını hatırladı. Taksicinin sesiydi. İki kelimelik son cümlesini söyledikten sonra Hikmet'e sessizce ve uzun uzun bakmıştı Özgür. Yüzünde halen peşlerindekilerin kudretini sergileyen taksi tuzağının dehşeti vardı. Hiç şaşırmamış görünen polise olayın vahametini göstermek için tekrarladı. "Biz takip edilip edilmediğimizi anlamak için debelenirken zaten içinde oturduğumuz takside izleniyorduk." Funda'nın adını söylerken sesi titremiş, gözleri nemlenmişti. Hikmet bir an karşısındaki komünistin aşkını anlatıp kendisiyle dertleşeceğini zannetti, haksız değildi. Özgür Funda'yı sevdiğini ağzından kaçıracak kadar doluydu ve karşısındaki polise bunu belli ettiği için pişmandı. Islanan küçük kalkık burnunu elinin tersiyle silerken sabah yaşananlardan sonra sinirlerim bozuldu diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Ev sahibi varlığını olabildiğince az hissettirecek kadar durumun ciddiyetinin farkında çayı sehpaya bırakırken polis Özgür'e cep telefonu numarasını sordu ve ajandasına yazdı. Polise muhtaç olmanın utancı ve verdiği bilgilerin karşılığını bekleyen bir edayla "Funda'ya zarar verirler mi?" diye sordu Özgür. Hikmet'in onu korkutmak gibi bir amacı yoktu. Sadece devlet kadar empati yoksunu bir patavatsızdı. "Polisi öldürenler ona da acımaz" dedi. Ağzından dökülen kelimelerin karşısındakinin yüzüne yumruk kadar sert indiğini izleyip kendisine duyulan nefrete kayıtsızca baktı. Gerçeği söylemekten pişman değildi. Özgür kim onlar diye sorduğunda istediğini almış ve gerisini önemsemeyen bir pislikti. Çaydan bir yudum içip yüzüne ekşiterek beğenmediğini belli etti ve yanıt vermeden "Bak, Funda'nın tek şansı biziz. Onu kurtarmamızı istiyorsan her şeyi anlatman şart. Yoksa yaşanacaklardan sorumlu olursun" dedi. Özgür aşağılık heriften nefretini gizlemeden sorusunu tekrarladı. Çay bardağını içmeyeceğini belli ederek sehpanın üzerine iterken "Orası polisin işi" dedi. Özgür'ün anlatacaklarının bittiğine karar vermişti. Ajandasını sehpanın üzerinden alırken iki gence öğüt vermeye başlamıştı. ''Ben sizi burada bulduysam onlar da bulur.'' diyordu ki özgür kararsızlık içinde silikleşmiş sesiyle ''Deniz ile konuştum.'' diye mırıldandı. Söylediğini duymuş ama cevap verememiş, çok önemli bilgi karşısında afallamıştı Hikmet. ''Ne?'' diye sordu. ''Deniz'le konuştum, onların kim olduğunu söylersen sana anlatırım.'' Bıyıklarını yolarken kamburu kabarmış, dudakları sinkaflı sözlerle bükülmüştü. ''Sen bunu çocuk oyunu mu sanıyorsun?'' derken öne uzamış çenesiyle saldırgan bir köpeğe benziyordu. Isırır gibi ''Deniz'le konuştuysan kim olduklarını sana zaten söylemiştir, beni aptal mı sandın?'' dedi. Korktuğu belliydi Özgür'ün ama direndi. ''O söylemedi, şartın bu.'' Hikmet koltuktan fırlayıp devletle pazarlığın o kadar kolay olmayacağını gösterdi. Belinden kelepçesini çıkarırken ''Emniyette anlatırsın, ayağa kalk sırtını dön.'' diye rest çekti. Özgür'ün çocuk yüzünden bunu göze alamayacağı belliydi. Ev sahibi gence bakarken teslim olmaya utanıyordu. Kötü polis en doğru hamleyi yaptı. ''Bak Funda'nın hayatı senin merakından daha önemli. Deniz bu heriflere listeyi götürürse ikisinin de işini bitirirler. Deniz listeyi götürmezse Funda'nın işini bitirirler. Anlayacağın tek yol var.'' Özgür'ü korkup çözülmenin utancından kurtarmıştı. İkna olmuş gibi görüneceği fırsata dört elle sarıldı genç adam. ''Onlar Funda'yı götürdükten sonra eve gidemezdim. Buraya gelmek için metrobüs durağına yürüdüm.'' Özgür de bilmiyordu Funda'yla buluşma yerine geldiklerinde Deniz'in onları izlediğini. Kuaförü gören pastanenin ikinci katındaki pencerenin önünde oturuyordu. Kumral saçlarını küt kestirmiş ve siyaha boyatmıştı. Dudakları koyu kırmızı rujla çok daha kalındı. Elinde fotoğrafı olanların tanıyamayacağı kadar farklıydı. Onları 10 dakika bekletip takip edilmediklerinden emin olduktan sonra yanlarına gitmeye karar vermişti ve hemen saatine baktı. Funda kaçmak için hamle yaptığında karşı kaldırımda kafalarına kask geçirmiş iki adamı fark etti. Geriye dönüp hızla yürüyen arkadaşlarının tuzağın içine düşüşlerini ıstırapla izledi. Yıllar sonra ilk kez oje sürdüğü tırnaklarını avuçlarına saplarken kaçın diye bağırmamak için kendini zor zapt ediyordu. Hakan'ın uğrunda öldüğü çok önemli liste olmasa tereddüt etmeden pusunun içine kendini atacak kadar cesurdu. Özgür'ün suratına inen yumruklarla devrilmesini, Funda'nın adını ve soyadını haykırarak götürülmesini seyrederken avuçları kanıyordu. Özgür'ün üzerine çullanmış kırmızı beyaz kasklı devlet robotunun cep telefonunu aldığını ve ona bir şeyler söylediğini görmüştü. Kara otomobilin plakasını sayıklar gibi tekrarladıktan sonra sokaktan gözünü ayırmadan masadaki küçük defterine yazdı. Yukarıdan baktığı cadde olağan akışına dönerken Özgür sendeleyerek yürüyordu. Aç karınla içtiği iki çaya anca yeten parasını garsona verip sakin adımlarla dışarı çıktı ve ilk sokağa saptı. Dikkat çekmemek için arkasına dönüp bakmadan her adımında yakalanmanın korkusuyla yürüdü. Otobana doğru akan kalabalığın arasına karıştığında Özgür'ü gördü. Yediği yumruğun sersemliği ve takip edilme kaygısıyla sürekli arkasına bakıyor ama yüzlerce yüz içinde yoldaşı kadını fark etmiyordu. Otobanı geçen üst geçitte sıkış tıkış ilerleyen insanlar bir sürü gibi yolun ortasındaki durağa iniyordu. Dev bir fabrikanın üretim bandıymışçasına metrobüsler peşi sıra durağa yanaşıyor, tıka basa dolup gidiyorlardı. Yola taşacak kadar dolu durakta deniz kalabalığı yararak Özgür'e yaklaşmıştı. Kolunu tutan kadını önce tanımadı Özgür. Deniz olduğunu anladığında şaşkınlıkla açılan ağzından kelimeler dökülecekti ki genç kadın işaret parmağını dudaklarına götürerek susmasını istedi. Kılık değiştirmiş kadın profesyonel bir gizli ajan kadar soğukkanlıydı. ''Her şeyi gördüm. Burada tehlikedeyiz. Peşimizde olabilirler. Hemen söyle, Funda'yı kaçıran adamlar ne söyledi?'' Özgür'ün hayreti korkuya dönüşmüştü. Funda'nın karşılığında listeyi istediklerini ve tarif ettikleri iletişim yolunu anlattı. Deniz üzerinde para olup olmadığını sorduğunda cebindeki tüm parayı çıkarıp uzattı. Deniz gitmek için hamle yaptığında bileğinden tuttu Özgür, ''Benimle gel, ne yapılacaksa birlikte yaparız.'' dedi. Deniz boyalı dudaklarında asılı bir hiddetle yaklaştı Özgür'e ve dişlerinin arasından tehditkarca ''Bırak, her an yakalanabilirim.'' diyerek kolunu çekti. parmaklarını açarken yalvarırcasına, vazgeçeceksin değil mi şu lanet liseden? Funda'nın hayatından değerli değil. Onu kurtardıktan sonra kopyalarını her yere dağıtırız. Gerekirse tanıklık yaparız dedi genç adam. Tek kelime etmeden sırtını dönüp kalabalığı yararak uzaklaşmıştı Deniz. Funda'yı kurtaracağını söylememişti. Korkutucu bir güce sahipti ve onun cesareti Funda'nın hayatına mal olabilirdi. Metrobüse bindiğinde onun peşine takılacak cesareti olmadığı için kendine acıyordu Özgür. Hikmet Deniz'in yeni eşkalinin detaylarını sorup özenle not aldıktan sonra metrobüs durağında konuştukları saati Özgür'e 3 kez tekrarlattı. 8'i en fazla 10 dakika geçmiştir. Cemaatin onu buraya göndermekteki hesabını unutacak kadar önemli bir ipucu yakalamıştı ve başarıya ulaşıp başbakanın gözdesi olmak artık sadece bir hayal değildi. Aceleyle evden çıkarken kart vizitini sehpanın üzerine attı, ev sahibinin cep telefonu numarasını aldıktan sonra yarım kalmış öğüdünü yaratacağı endişeyi umursamadığı bir kabalıkla tamamladı. ''Hemen bu evden çıkın, kendinize başka bir yer bulun. Bir şey öğrenirseniz hemen beni arayın.'' Islak merdivenleri inerken bir an önce Çavlan'la konuşması gerektiğini düşünüyordu. Büyük istihbarat başarısının şovunu yapmak için sabırsızdı. Şansları varsa MOBESE kameralarından Deniz'in metrobüs durağından ayrıldıktan sonra gittiği yeri tespit edebilecekleri bilgilere ulaşmıştı. Yeri silen kadın kenara çekilip ona yol açarken dik dik bakmış, ''Cemaatçi mi lan bu karı?'' diye düşündükten sonra, ''Ulan böyle giderse sapıtacağız.'' diyerek basamakları hızlı adımlarla inmişti. Onun uzaklaşmasını izleyen temizlikçi kadın, üniversiteli teröristler yüzünden belaya bulaştığından emindi. Bir daha asla onlardan su almayacaktı. Ucuz varoş otel, yoksul ve mekansız olmanın bütün dramını hissettirecek kadar berbat bir yerdi. Yeri kaplayan koyu kahverengi muşamba nemle öbek öbek kabarmıştı. Kireçle boyanmış tozlu beyaz eğri büğrü duvarlarda otel sahibinin memleketi Kars'ın sararmış manzara fotoğrafları asılıydı. Tepesinde floresan ışığı yanan resepsiyon çürümüş tahta kokusuyla burun sızlatıyordu. Mert girişteki odanın küçük kapısından çıkıp ''Bilgisayar burada amirim'' diye seslendi. İçeri girdiklerinde otel çalışanı çekyat üzerindeki tüylenmiş battaniye ile çarşafı bir tomar yaparak yatağını topluyordu. Altında paçaları kaplanmış çizgili pijama ve üzerinde askerde dağıtılan eşofmanlardan bulunan genç hazır ola geçip Çavlan'a selam verdi. Elektrik sobasını kenara çekerken ''Çay içer misiniz başkomiserim?'' diye sordu. Çavlan iki sandalye getirmesini söyleyince kalın çorapların üzerine giydiği mavi plastik terlikleriyle koşar adım odadan çıktı. En azından bilgisayarın ekranı lokantadaki kadar eski ve küçük değildi. Kirden rengi griye dönmüş tül perdeyi aralayıp karşı çaprazdaki beş katlı binayı göstererek ''Burası'' dedi Mert. ''Fatih'teki gibi bir yer galiba. Hakan, Yurttaş ve Mücahit de girmiş çıkmış hep.'' Karslı genç sandalyeleri getirdiğinde Mert bilgisayarın karşısına geçti ve görüntüyü oynatırken ''20'si sabahına bakarken bunu fark ettim'' dedi. Ekranda saat 10.37 idi. Otelin önündeki kaldırıma bakan kameranın sol üst köşesinde cemaatin varoştaki karargahının kapısı görünüyordu. Beyaz büyük bir otomobil yanaştı. Sol arka kapısından inen asay şube müdürü yani amirleri Naci Soğuk'tu. Onur öfkeyle dudaklarını ısırırken diğer kapı açıldı ve Ruh göründü. İstanbul Emniyeti'nin tepesindeki ihtiyar polisin hiçbir rütbesi olmayan adama tabiyeti kısa kayıttan bile anlaşılıyordu. Ruh'un yavaş adımlarının arkasına geçmişti. Binadan çıkanlar cemaatin emniyet imamını hürmetlerini gösterme telaşıyla karşılamıştı. Aralarında Hakan Durmaz da vardı. El pençe divan boynu bükük beş basamaklı merdivenin köşesinde durmuştu. Ruh'un ona baktığı ve dudaklarının kıpırdadığı görülüyordu. Mert bir saat sonra çıkıyorlar diyerek görüntünün altında uzanan çizgiye birkaç kez okla dokundu. Çevresinde önemini sergileyen bir telaş dalgalanırken dingin adımlarla arabasına yürüdü Ruh. Cemaatçileri tespit etmek için bir maden bulduklarını düşünüyordu üç polis. Devlet içindeki çete ucuz bir otelin kamerasınca görüntülenmeyi önemsemeyecek kadar pervasız ya da aptaldı. Üçü de birinci şıkkın doğru olduğunu biliyordu. Hakan'ın iki polisle binadan çıkıp geri döndüğü anları izleten Mert patlak gözlerini ekrana yaklaştırıp okudu yine bir noktaya nişanlarken ama asıl sürpriz sonra dedi. Hevesli genç polis yakaladığı ipucunun şovunu yaparken Çavlan ve Onur zaten ne göstereceğini biliyordu. Düz ince saçları kulaklarının üzerini kapatan geniş suratlı genç adam otelin kapısı önünde durduğunda görüntüyü dondurdu Mert. Çavlan'dan bir şaşkınlık ifadesi görmek zaten dünyanın sonu olurdu ama Onur'un kayıtsızlığına hayretle bakmıştı. Geniş ağzında meslektaşlarının yeteneksizliğini yarattığı hayal kırıklığıyla Hakan'ın ev arkadaşı Salim, ''Burada ne işi var?'' diye mırıldandı. Onur alaycı gülüp lokantanın orada onu tespit ettik, teknik takibi sinik derken Çavlan görüntüyü oynatmasını söyledi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 231.